Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.
Efendim iyi akşamlar. Sportif Gündem programına hoş geldiniz. Program yapımcısı Ali Suat Günek ve teknik yapımcı Ayhan Taşçı ile birlikte ben Lütfü Özel. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir saate yakın süre boyunca haftanın spor olaylarını değerlendirmeye çalışacağız. Ekibimiz bu akşam tam. Tansu Polatkan da burada. Ali Kunak da burada. Tansu abi hoş geldin.
Teşekkür ederim.
Ali Kunak sen de hoş geldin.
Geçen hafta için üzgünüm. 5 saate yakın bir tenis karşılaşması anlattım. Bu programla çakıştığı için de yetişemedim.
Yapacak bir şey yok. Seni burada dinleyerek bilgilenen ya da bundan mutlu olan dinleyicilerin sıkıntısı olabilir ancak.
Öyle sağ diyeyim. Olasın bu senin iyi görüşün. Teşekkür ediyorum.
Şimdi gündeme geçmeden telefon numarası ve Facebook adresi vermek istiyorum. Bizlere +90 312 463 34 19 +90 312 463 34 21 numaralı telefonlardan görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Ayrıca Facebook'tan Sportif Gündem adresine isterseniz girerek oradan da yine görüş ve önerilerinizi aktarabilirsiniz diyerek başlayalım. Önce bir kısa bilgi verelim. O da şu. Süper Lig'de iki maç vardı bugün. Ondan sonuçlarını aktaralım. Birincisi Bursa Balıkesir'i 4-2 yendi. İkincisinde de Tork Konya Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Basketbolda da Euroleague'de CSKA Anadolu Efes'i 88-83 yendi.
Şimdi Tork Konya Spor Kasımpaşa maçının özelliğinden başlayacağız.
Onunla başlayacağız. Evet. Çünkü futbol gündemimizde geçmişe laf söyleyerek bunu aktarmaya çalışıyorum. Böyle bir olay yaşanmadı.
Yaşanmadı.
Ne yaşandı onu şimdi ben özetleyeyim sonra yorumlayalım istersen. Kasımpaşa atağında yerde yatan Kasımpaşalı oyuncuyu Konyasporlar görerek duruyorlar. Ama Kasımpaşalı başka bir oyuncu yani Babel yerde yatıyor. Kasımpaşalı başka bir oyuncu aşırtma topu ağlara gönderiyor. Konya Sporların durduğu bir pozisyonda. Tabii ki nizami gol neticede. Evet. Ama Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota bu duruma çok kızarak, centilmenlik dışı bir hareket olarak yorumlayarak gol yemeleri konusunda oyuncularına direktif veriyor. Konya Sporlu Hasan Kabze de topu golü yedikten sonra santradan alarak Kasımpaşa ağlarına hiçbir engellemeyle karşılaşmadan atıyor. Bir defa önce şaşırıyor maçı izleyenler ama sonra da alkışlıyorlar.
Şimdi birincisi hakem düdüğü çalmamışsa Konya sporlu futbolcuların durması yanlış. Değil mi? Şimdi tamam Babel sakatlanmış olabilir. Top oyunda Kasımpaşalı futbolcuların ayağında. Hakem de oyunu durdurmak için bir düdük çalmamışsa oyun devam ediyordur. Niye duruyorlar?
Orada şu vardır büyük bir ihtimalle. Şimdi önde o sırada Konya ve galibiyetin getirdiği bir abartılı bir centilmenlik anlayışı olabilir. Yani zamandan kazanma, zaman geçirme vesaire falan gibi ama bu bir anda pahalıya patlar bir görüntü ortaya çıkartıyor. Evet. Ama buna Şota razı olmuyor en azından.
Evet, Şota gibi bir futbol adamının bu Kasımpaşa takımının başında olması bir farklılık icat etmiş yani ortaya getirmiş.
Hani Şota'yı zaman zaman eleştiriyoruz belki bazı müdahalelerin en son Cüneyt Çakır konusundaki
yaklaşımından
dolayı, davranışından dolayı ama farklı tablolar ya da farklı teknik adam ya da insan özelliğinde her halükarda gösterdiğini ona da tanık oluyoruz.
Evet.
Bundan da keyif aldığımızı da söylemeliyiz aslında.
Yani bizde centilmenlik deyince pardon sevgili Ali. Biz hemen işte birisi sakatlandığı zaman topu taca atıp sonra topu onlara vermek. Yani sadece centilmenlik bu değil aslında. Centilmenliği gerektiren o kadar çok şey yaşanıyor ki oyun içinde.
Tabii ayrıca o topu vermeyi de genellikle rakip ceza alanına yakın yerden taca gönderme şeklinde. Ve hemen pres değil mi? Topu kapma uyanıklığı biçimde
yaşatıyor. Centilmenlikse onun devamı olması lazım.
Tabii. Aslında Şota'nın yaptığı bu olay bence yarın dünya basınında sosyal medyada hayli yer alacak bir konu.
Çünkü Şota yurt dışı ile bağlantısı güçlü olan ve yurt dışı iletişimi her halükarda Eminim ki yoğun biçimde de devam eden, yani sadece Türkiye'de geldiği için kesilmiş bir durumdan bahsedemeyiz elbette ki. Bir futbol adamı. O yüzden bu yansımanın güçlü olacağına doğrusu ben de inanıyorum.
Evet. Ama bir de işin bir başka, madalyonun başka yüzü var. Kasımpaşa henüz daha küme düşme potasından tam kurtulmuş değil yani. Tabii. Puan 29. Kaldılar yine 29'da. Şimdi sene sonunda Kasımpaşa sıkıntılı bir durum yaşarsa
ne olacak?
Bir yerde Şota'nın yapmış olduğu bu centilmenlik örnek davranış, örnek centilmenlik davranış da takımın düşmesine sebep olacak. Acaba Kasımpaşa camiası bunu nasıl karşılayacak?
Olabilir diyelim. Olacak demeyelim de.
Olabilir. Olursa şayet. Ya da olursa şayet. Evet. Kasımpaşa camiası bunu nasıl karşılayacak? Bu da madalyonun diğer yüzü.
Yani onların da bu işe centilmence bakmaları gerekir diye düşünüyorum ben.
Bu çok centilmence bir bakış açısı Tanto abi. Seninkisi yani büyük bir ihtimalle bağlılığını almasına bile izin vermeyeceklerdir. Koşarak kaçacaktır.
Ben yani yolda olduğu için maçı seyredemedim.
Ben de radyodan dinleyerek gelişimini geldim.
Gelişimini tam net birebir de bilmiyorum. Ama hakem yönüyle biraz olaya bakmak istiyorum burada. Acaba o oyuncuların durduğunu hissettiği anda hakem iyi bir yöneticilik örneği göstererek maçı durdurmalı mıydı diye bir soru aklıma geliyor.
O da işin bir başka
ama
şeydi.
Ama pozisyonu görmediğim için de hakemi buradan da durdurmalıydı ya da durduramazdı gibi bir net kanaate de ulaşamıyorum.
Düdük çalmadığı aşikar. Yani vuruş yapıp golü de verdiğine göre hakem. Peki düdük çalmamış olsa dahi golü iptal etme gibi bir şey girebilir miydi?
Hakemin düdük çalmadığı sürece oyun devam ediyor.
Evet,
düdük
yani çaldığını. Burada bir inisiyatif kullanma gibi bir durum söz konusu olamaz.
Şimdi futbol oyun kurallarında bir şey var. Bir hakem hatalı karar verdiği zaman yeniden oyun başlayıncaya kadar kararından dönebilir. Ama burada bir hatalı karar yok. Burada bir inisiyatif kullanma var. Yani evet, ben burada gerçekten bir oyuncu sakatlığı var. Bu oyuncunun sakat kalması, sakatlığının tedavisinin gecikmesi sağlık açısından, insani açıdan herhangi bir sakınca yaratmaz düşüncesi içerisindeyse hakem maçı devam ettiriyor.
Gayet tabii.
Kaldı ki bir şey daha var. Belki bizim açımızdan dikkat çekici unsurlardan birisi bu olabilir. O da şu. Futbolcular çok fazla sahtekarlık yapıyor ya bu anlamda. Yani aldatma diyeyim.
Daha yumuşak diyelim.
Aldatmaya çok rahat kalkıştıkları için ki Beşiktaş Brugge maçını konuşacağız şimdi. Hani penaltı da o kendini atması oyuncunun değil mi? Komedi filmi gibi bir görüntüydü. Bunun da hakemlerin aslında belki durdurabilecekleri pek çok pozisyonu es geçmesine de sebep oluyor olabilir zaman zaman. Yani hakem yerde yatanı görüp gerçekten sakatlanmamış gibi bir kanaatine varabilir bir anda belki.
Şimdi bir de avantaj meselesi var değil mi? Top Kasımpaşalı futbolcularda. Babel sakatlık geçiriyor ama Kasımpaşa'nın da bir avantajı var.
Bu da var. Ne kadar çok unsur var.
Tabii.
Evet.
Şeyde burada futbolcuların hakemi aldatma yönelik hareketleri deyince artık hakemler bu konuda öyle bir sütten ağızları yandı ki yoğurdu üfleyerek yiyorlar. Hani bir hikaye vardır. Çoban dağda yangın var demiş. Bir köyü toplanmış gibi. Bir gün gerçek yangın gibi kimse gitmemiş. Bu da o hesap böyle bir şey oluyor.
Öyle yani. Oluyor evet.
Aynen öyle oluyor evet. Şimdi Torku Konya bu sonuçta biraz rahatlamış oldu galiba değil mi?
Tabii 28'e çıktı. Kasımpaşa'nın bir puan gerisine geldi yani. Bir nefes aldı en azından Torku Konya.
Yani tabii şimdi ilk şöyle puan sıralamasına baktığımız zaman aşağı yukarı buradan itibaren 32 Mersin İdman Yurdu. Onun altındaki 2, 4, 6, 8, 11 takımın durumu kritik ki bunlardan hadi
Balıkesir'i saymayın. Balıkesir
Sporu saymayalım mı? Şimdi kritik oldu değil mi?
Sonra yani artık bugünden sonra çok zor.
Kritiklikten biraz çıktı gibi geliyor bana
yani
da.
Balıkesir Spor'un bundan sonra bütün maçlarını kazansa dahi yine ligde kalma şansı çok
yani
az.
Dediğiniz gibi 34-11 puan, 33 puan yapar.
Tabii yani,
çok zor. Çok zor. Balıkesir belki bir sürpriz yapıp Bursa'yı yenebilseydi bugün.
Belki bir ümitlenirdi.
Yeniden ümitlenebilirdi. Evet. Ya da geçen hafta kendi sahasındaki beraberlik önemli bir engel oluşturdu.
Yani Gençler Birliği'ne kaybetti kendi sahasında. Tabii. Evet. Geçen hafta berabere kaldı.
Rize Spor'la.
Bir Beşiktaş beraberliği vardı burada. O çok önemli bir puandı ama devamını getiremedi.
Ki bu hafta mesela Beşiktaş Kayseri Erciyes'le oynuyor. Evet. Ki Beşiktaş favori gibi görünüyor kağıt üzerinde. Karabük Trabzon maçı var mı? Geçen hafta Karabük'te
oynadılar. Geçen hafta oynadılar.
Evet. Bu hafta Karabük kimle oynuyor?
Bir yandan listeye bakarak şu anda devam ediyoruz. Evet. Sen şimdi onu söylersin.
Arayınca bulunamıyorum.
Evet. Neyse ama şimdi...
Akhisar Karabük oynuyor. Evet. Ya, Karabük de deplasmanda yani Akhisar'la, ki Akhisar'ın da biliyorsunuz puana ihtiyacı olan bir durumda. O da 26 puanda.
Onların hepsi puana ihtiyacı şüphesiz var. Evet. Ve kendi sahalarındaki maçlar artık kaybetme gibi bir tırnak içinde lüksleri olamayacak tabii.
Bir yani. Genel bir şey yapmak istiyorum. Şimdi 11 takım aşağıdan saydık Tanzu abi. 3 takım da yukarıdan şampiyonluk için şey yapıyoruz. Avrupa kupalarında şey yaparsak bunu 4-5 takıma çıkartabiliriz. Yani 18 takımdan 16 tanesi şu anda iddialı gibi görünüyor.
İddialı, evet.
Ya uzun yıllardır lig tarihinde bir defa 3 takımın şampiyonluğa oynadığı pek görülmüyordu. Genelde birisi devre dışı kalırdı.
Şu aşamada evet öyle görünüyor. Öyle,
ama
üç takım birden
51-51-50 böyle bir tablo yıllardan beri görülmemiş tablo. Evet.
Sen Beşiktaş Akhisar maçını yani Beşiktaş'a Brüj maçına hemen geçiş yapacağım ama şöyle diyeyim şimdi Beşiktaş Akhisar'la oynayacak burada.
Suat Altın.
Evet Kayseri'yle oynayacak. Evet. Peşinden hemen Brüj'le oynayacak. Peşinden Fenerbahçe'yle oynayacak. Yani aslında oldukça sıkıntılı bir süreç içerisinde Beşiktaş. Ben bu Ankara'daki karşılaşmadan RGS adına bir sürpriz çıkar mı diye doğrusunu istersen sorgulamakta bir sakınca görmüyorum.
Ya futbol bu. Her şey ya, olabilir.
Olduğu aşikar şüphesi.
Bir tabii şey ki. Olur. Yani Beşiktaş'ta da bir yorgunluk alameti mutlaka olacaktır da ama ne olursa olsun eğer Beşiktaş şu tablonun içerisinde kalmak istiyorsa bu maçtan 3 puan almak zorunda. Bunun bilincindeler. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi, şampiyonluk bu buradan geçiyor yani. Karşıdaki de Suat Altın, İnşaat, Kayseri, Erciyes ilk maçta biliyorsunuz bir o dönem antrenör şeydi, teknik direktör Bülent Korkmaz'dı.
Evet.
Onun müdahalesiyle Gökhan'ın atılması olayı bir, bu maçın bir evveliyatı var.
Evet.
Onun da rovanşı gibi bir şey olacak. Maç aslında dediğin gibi çok kolay değil ama ne olursa olsun baktığın zaman biri üstten ikinci, biri alttan ikinci.
Evet. Bir de geçen haftaki çizgisine baktığımız zaman Kayseri Erciyes Spor'un Gençler Birliği karşısındaki 4-2 yenilgisi de kendi sahasında belki de bu sene aldığı en ağır yenilgi oldu.
Evet.
Bir de şöyle bakmak lazım
tabii,
değil mi?
Tabii.
Ki maç başlarken herkesin Kayseri Erciyes Spor kazanacak düşüncesi vardı. Ama tam tersi oldu. Onun için Ali'nin dediği gibi birisi alttan ikinci, birisi üstten ikinci. Böyle bir durum söz konusu.
Hemen bir telefon gelmiş. Onu bir değerlendirelim. Almanya'dan Hacı Mehmet Usta demiş ki Şota'nın bu hareketi spor ahlakının olduğunu gösteriyor. Bir futbol sever olarak Şota'nın bu yılki Fair Play ödülünü alması gerektiğini düşünüyorum demiş. Yani benzer olaylar Avrupa'da da aslında sıklıkla yaşanıyor. Tabii. Yani çok böyle ekstrem bir görüntü ama bu. Fakat ilk defa karşımıza gelen bir görüntüden bahsedemeyiz şüphesiz. Evet. Buna ben, ama şöyle diyelim. Alkışlıyoruz tabii.
Şimdi ben hemen belki sizler de hatırlayacaksınız. Fowler vardı. Liverpool'da oynuyordu.
Evet.
Bir karşılaşmada düştü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Televizyon o kadar yakın plan Fowler'ı yakaladı ki no dedi Fowler. Evet. Yani penaltı değil dedi. Geldi topu koydu penaltı noktasına ve out.
Evet. Bu bir örnek doğru ve ben buna benzer başka örnekler olduğunu da yakın geçmişte hatırlıyorum doğrusu. Yani centilmenlik yapmak isterseniz buna benzer bir sürü işler zaten ortaya çıkıyor. Evet. O da önemli bir hareket.
Yani bu centilmenlik profesyonelliğin de bir parçası. Böyle olması lazım.
Evet.
Böyle benimsenmesi lazım.
Evet. Yani biz kendi ligimizdeki bazı maçların görüntülerinde bazı aldatmalar onun da temeli her halükarda dürüst da olmayan fair play dışı davranışlar elbette ki.
Evet.
Fakat bazıları rakibinin emeğini çalmaya yönelik aldatmalar. Yani bu şimdi penaltıyı almak sahtekarlık yapar ya da aldatmayla bu kelimeyi düzeltiyorum. Aldatmayla penaltı alıp galip gelmek rakibinin elde edebileceği geliri, oyuncuların elde edebileceği primi,
kazancı tabii.
Efendim buna bağlı puanlamada yeriyle doğru orantılı başka şeylerin hepsini etkiliyor. O yüzden çok hoşumuza giden şeyler değil tabii ki bu görüntüler. Yani
biraz daha öteye gidersek yani eliyle gol atmakla başkasının cebinden para çalmak tabii. Bence aynı şey.
Onun gibi evet. Tabii. Buna da buna da hiç çekinmeden kalkışıyor ama oyuncular değil mi? Bu da şaşırtıcı
yani bir görüntü ama. Bu tabii orada hem rakibi hem hakemi hem seyirci herkesi enayi yerine koymaktan başka bir şey değil yani.
İnsan aklına başka bir şey de gelmiyor.
Gelmiyor evet. Tabii.
Ve işin tabii ki garip yanı bu görülüyor. Çünkü kaç tane kamerayla izleniyor bu maçlar. Kaç göz hakem olarak ya da evet. izleyici, seyirci, or türbünlerdeki seyirciler olarak da izleniyor. Şimdi şu Beşiktaş-Brüj maçını da bir elden geçirelim. Diye düşünüyorum. Ondan sonra hakemlere tabii ki genel anlamda geleceğim ama Ali Kunak. Şu Kulüpler Birliği AŞ meselesinde bir konuşmamızda fayda var diye doğrusu aklımdan geçiyor.
Şimdi
hangisinin önden başlayalım?
Beşiktaş maçı tabii ön planda. Şimdi biz Beşiktaş'ı hep Liverpool karşısındaki Beşiktaş gibi düşündük. Ama her programımızda bunu tekrarlıyoruz. Futbolumuzda devamlılık yok. Dolayısıyla Beşiktaş takımı bence Brüj'den daha iyi takımdı.
Kesinlikle.
Bireysel olarak da takım olarak da Brüj'den daha iyi bir takım. Ama maçı kazanacak o hıncı, o inancı göstermedi Beşiktaş takımı. Şimdi Gökhan'ın golü çok güzel ama tamamen bireysel yeteneğiyle attığı bir gol. Yani bir olgun atak sonucu hazırlanmış, planlanmış bir gol değildi.
Tabii. Hatta riskli bir top duruş değil mi o?
Tabii.
Dört kişinin arasına giriyorsun.
Dört kişinin arasına
giriyorsun. Ceza alanın içinde olmasının avantajını kullandı aslında
tabii.
Orada. Evet.
Orada tabii Brüj'ün iki ön liberosunun da doğru yerde olmamaları. Tabii. Çünkü ilk karşılamaları gereken ön liberolardan biri. Onlar olmayınca Gökhan da bu meziyetini çok iyi kullandı. Ama Beşiktaş takım olarak maçı götürme, kazanma inancını göstermedi, yansıtmadı sahaya. Taktik olarak da zaten Türk futbolunda ben hiçbir zaman taktik olduğunu görmedim. Yani
aslında taktiği Prodom, yani Brüj'ün teknik direktörü ortaya koydu galiba. Yaptığı iki değişiklik.
İki değişiklik oyunu etkiledi.
Havası değişti.
Her şeyi değiştirdi evet. Yani. Buna karşı koyacak bir güç gösterememesi aslında Beşiktaş'ın tuhaf. Evet. Affedersin. Dembaba'nın artık iyice hiçbir şey yapamamaktan kaynaklanan bir beklemeninden sonra geri çekilmesi de zaten işin tuz biberi oldu. Beşiktaş kendi sahasında bekleyen iki tane de çok biri tuhaf araya destlerin evet. girdiği ve ayağını koyduğu top da evet, evet. öbürü de penaltı golle verdi maçı.
Şimdi ceza alanı içinde bir yıllardır Süper Lig'de oynayan bir futbolcunun ikili mücadelede ne yapması gerektiğini bilmesi gerekirken adama çelme takması ne kadar tutarsız, ne kadar gereksiz bir hareket ya.
Beşiktaş'ın kaderi abi. Deplasman maçlarında Liverpool'da Motta yaptı. Evet, şey.
Tabii. Evet,
burada da Serdar yaptı. Yani olacak burada, şeydeydi.
Yani bir şimdi hadi. Savunma oyuncusunun oyalama gibi bir prensibi vardır. Ya onu yap, bekle kademe olsun, bir şeyler derinlik oluştursun. Yok hemen sen adamı orada çelmeyi tak, işi bitir.
Adam istedik şeye gidiyor, çapraza gidiyor.
Çapraza yani. Gidiyor çapraza yani, evet.
Bir de mesela penaltıyla ilgili devreye girmesi o Godez. Miydi? Maruz kalan oyuncu.
Galiba evet.
Müdahaleden sonra kendini çok artistik bir şekilde attı.
Ama hakem vuruşa bakar. Yani o artistik atmayla evet. ilgilenmez.
Burada
yani.
Bizim hakem eğitimlerinde hep şunu derler. Ceza alanı içerisindeki pozisyonları doğru değerlendirmek için müdafaa oyuncusunun hareketine bakın.
Evet.
Yani hamleye maruz kalana bakmayın, hamleyi yapana evet. bakın. Eğer hamleye maruz bakana kalana bakarsanız yanılırsınız. Çünkü niye? Maruz kalan dünkü oyuncu kendini çok şiddetli attı. Eğer hakem atışa baksaydı kendini atmadan sarı kart gösterdi. Tam tersi. O hareketi yapmasına rağmen düşmedi. Yine penaltı.
Evet.
Yani tabii. oyuncunun düşüp düşmemesiyle ilgili bir olay değil penaltı tabii, kararı. Tabii. Yapılan ihlalle, yapılan burada çelmeyle ilgili bir karar.
Erten donuna tekmeyi yapıştırmışsın. Tabii. Ama orada Serdar Kurtuluş'un da aslında form grafiği yavaş yavaş yükselen bir görüntüsü de vardı. Hani kadroda olmalı mı olmamalı mı tartışmalarını aşarak bir yerde buldu kendisine. O bütün hepsini üstüne çıkarak. Ama şu penaltıya sebebiyet verdiği hareket duruş olarak sıkıntılı.
Tabii.
Hareket olarak sıkıntılı. Hatta belki de futbol zekası olarak da sıkıntılı. Niye? Çünkü karşısına gelen oyuncu oyuna girdikten sonra oyunun şeklini tamamen değiştirmiş. Bürüş'ün bütün işlerini değiştirmiş. Sol kanatı yol yapmış. Patır patır geliyorlar. Şut da atıyor. Her şeyi de yapıyor. Ona karşı daha dikkatli ve daha daha sağlam ve duruş anlamında da daha doğru bir işin içinde olması gerekmez mi? Değil mi? Yani
şimdi Serdar'ın da büyük şeyi. Savunma şekilleri de değişti. Evvelden savunma oyuncuları rakiplerinin özelliğine göre yer alırlardı. Yani adam çok hızlıysa biraz daha uzakta beklerler. Uzun bir top atılırsa ondan önce yetişim diye. Adam ağırsa daha ayağına oynanıyorsa daha yakın oynarlar, yapışık oynarlar. Ama bunların hiçbirini ben görmüyorum. Şimdi hücum adamı topu kontrol ediyor, basıyor, dönüyor. Ondan sonra savunma adamı geliyor üstüne. Ya çalımı yiyor, çalımı yedi mi de çelmeyi takıyor. Şimdi orada bir savunma oyuncularının bu yanlışlıkları var diye düşünüyorum.
Ama bunun başka bir anlamı daha var. Bilic'in de yanlışlığı var demektir bu.
Tabii.
Yani sen rakibinin bütün oyuncularını tam olarak analiz etmemişsin. Adam kaçıncı, 60. dakikada o civarda herhalde soktuğu oyunu Geros.
Evet.
Ondan sonra iş değişti birdenbire. Ve eğer demediysen ki kardeşim bu girerse bu adam deli dolu işte Brezilyalı atıyorum yani şimdi.
Tabii.
Şu özelliği var, bu özelliği var. Biz çalıştık oyunculara teker teker internet ortamlarından. Herhalde bunlar haydi haydi çalışmış olması gerekir normal şartlarda.
Peki bu
demesi gerekir yani.
Burcu Antrenör niye oyunun başına koymadı?
İşte oyunun akışını bekledi. Oyunu okumayı bekledi.
Yani rakibin, hakikaten senin dediğin gibi oyunun akışını değiştirdi.
Değiştirdi işte. Yani rakibin zaafını gördü. Orada belki Serdar'ın çok yeterli olmadığını tespit
ona göre,
etti. Ona göre hamle bir hamle yaptı.
Olare de aslında yani, Destur'un yanında ikili forvet olunca birdenbire darmadağın ettiler Beşiktaş defansını.
Tabii.
Yani ama yine de Prodom'un şu özelliğin çok fazla konuşulmuştu ve okudum, dinledim. Rakibi çok iyi analiz eden bir teknik adam görüntüsünde. Zaten bunun bir açılımı da elbette ki Avrupa Kupalarında yenilmemiş olması, ligde yenilmemiş olması. Deplasmanlar dahil olmak üzere bir takımın başında. Çok basit oynuyor, çok belli basit oynadığı, hiç kargaşa yok. Yani
yok.
Ama Beşiktaş'ın yaslandığını görür görmez de nasıl topu kanatlara atmaya başladılar.
Tabii.
Ve iki taraftan da yağmur gibi geldiler. Yani çok etkili geldiler. Bir de Opare Liverpool maçında ya bu iş yapar diye herkesin söylediği ama geri dönüşlerinde soru işareti olan bir oyuncuydu. Onu bu maçta bir kere daha göstermiş oldu. Evet.
Bence birinci golde de Opare'nin hatası var.
Tabii oradan
top bıraksa top Cenk'e gidiyor. O acele etti. Böyle gelişi güzel bir top vurunca top direkt rakibine oynuyor. O da ortayı yaptı. Böyle oldu.
Evet. Hem oldu bir de şuna da dikkat edelim. Sen tabii mutlaka maçı o pozisyonun farkındasındır. Destur'un ayağını uzatmak için yaptığı hamle esnasında Beşiktaş'ta oyuncular yerinde kalsalar adam zaten ofsaytı.
Ofsaytı
böyle de saçma bir durum oldu. Bu da iyi hazır yani konsantrasyon sorunu mu demek lazım? Yoksa iyi hazırlanmamak mı demek lazım? Bilmiyorum ki. Tuhaf bir görüntü yani.
Şu, bence Beşiktaş'ın öne geçmesi Beşiktaşlar üzerinde psikolojik bir baskı yarattı. Çünkü biraz önce söyledik. Adamlar ne ligde yenilmişler ne Avrupa Kupası'nda yenilmişler. Ah keşke o Serdar o penaltıyı yapmasaydı da biz de İstanbul'da adamların yenmeye gerek kalmadan elemiş olurduk.
Evet.
Adamlar yenilmeden elenmiş olurduk.
Yenilmeden adamları göndermiş olurduk yani. Şimdi bir de Beşiktaş'ın yenmek gibi bir psikolojik baskı üzerine olacak. Üzerine.
Ne olur İstanbul'daki maç Tanrı abi?
İstanbul'da berabere biter diyorum bu maç ben.
Öyle mi?
Ben berabere
biter. Eyvah.
Benim görüşüm o.
Ama şimdi hani Bilic de diyor, şöyle diyordu zaten %99 İstanbul'da çözeceğiz işi diyordu ama şimdi biraz daha iyi izlemiş olamaz mı
rakibi? Tabii Bilic'in izlediği kadar Prudhomme da izledi.
O da
biraz önce de ne dedik? Rakibi iyi analiz eden bir teknik direktör dedik. Şimdi o tabii deplasmanda 2-1'lik üstünlükle çıktığı bir karşılaşmadaki stratejisi farklı olacak. Belki onlar geriye yaslanıp kontratak oynayacaklar. O Sutter dedikleri bir santrfor var. Bana göre Avrupa'nın şu anda en iyi santrforlarından biri bilmiyorum benim
kaldı
görüşüm.
Kaldı ki Vasquez de bir de oynamadı yani.
Oynamadı,
birinci gol bölgesindeki etkili adamları oynamadı.
Yani onun Gençler için oynadı. Evet. Evet. Onun için İstanbul'daki maç berabere bitecek gibi geliyor bana.
Ben şimdi tasavvuf kadar dillendirmek istemiyorum ama gönül tabii ki
ya, gayet
başka
tabii,
ama zor.
Zor tabii.
İşin gerçeği zor. İnşallah yeneriz. Geçeriz ama kolay değil.
Yani hemen gol atmak isteyeceğiz büyük bir ihtimalle.
Hemen gol atmak da baskı oluşturur.
Diyelim
zor.
Ki baskı sonlara doğru atalım. Ama yani
sonlara doğru atalım, bitirelim. Şimdi
bizim takımlarımızda şu zaaf var. Hemen gol attık mı bunu nasıl idare ederiz çabası başlıyor. En evet. Büyük yanlışlık, eksiklik orada.
O zaman devreye işte Bürüş teknik direktörünün belki eğer varsa taktiksel zekası, dehası demeyeyim de var, o da anlaşılıyor. Tabii. O devreye girebilir. Çünkü çok iyi uzun top atarak işlem yapan bir takım görüntüsünde.
Evet.
O uzun topu baskı kurma derdine düştüğünüz andan itibaren daha kolay atarlar tabii. Bu çok hızlı adamlar. Yani kanatlarda oynattıkları biri Gedos, öbürü gerçi o an sonradan girmesine rağmen diğeri de dahil olmak üzere hızlı ataklarla risk alırız elbette. O yüzden her açıdan sıkıntılı bir maç olacağı aşikar.
Sıkıntılı bir maç olacak.
70 tabii. bin taraftar işi bitirir. İşe ne kadar destek olur? Olimpiyat stadında.
Ben taraftar baskısına hiçbir zaman inanmıyorum. Çünkü evet. Profesyonel adam seyircisiz de oynasa, seyirciyle de oynasa oynamak durumundadır. Yani o zaman seyirci baskısı varsa hiçbir takım deplasmanda maç kazanmasın.
Tabii canım, yani ev sahibi takımlar direkt üstü.
Değil mi? Yani sahanın ölçüleri belli. Oynayanlar 11'er kişi. Topun ağırlığı işte 456 gram. Çevresi 71 santimetre. Değil mi? Onun için.
Teknik bilgileri de verebilirim.
Yani onun için.
Ama bazen seyircinin özellikle tabii hakem üzerindeki baskı yaratabildiği ortamlara da tanık oluyoruz. Hani senin dediğin kadar hiç yok, farz edebilir miyiz bilmiyorum ama bana pek öyle gelmiyor.
Artık bu düzeye gelmiş maçlarda çıkacak hakemlere bakın.
Tabii.
Hepsi Avrupa'nın elit hakemleri.
Tabii.
Dün akşam adam 10. dakikada golü iptal etti. Etmeseydi ne yapardık? Etmeyebilirdi.
Şimdi iyi bir hakem olduğu kanaati uyandırdı bende bunun.
%100.
Çünkü ev sahibi takımın aleyhine karar verecek. Tepki verebilirdi yani.
Tabii.
Adam Dünya Kupası aday hakem listesindeydi.
Evet.
Elit kategoride 43 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde evet. yönettiği maç sayısı hayli fazla. Yani son derece tecrübeli bir hakem Thompson. O golü de yani helal olsun. Doğru karar.
Doğru karar.
%100 doğru karar.
%100 doğru tabii.
Ama ev sahibi takım hakem baskısı falan diyorsun da öyle bir şey olsaydı verebilirdi. Hayır
hayır yani. Verirdi tabii yani. Tabii. Hani ondan çekinmedi adam. Adam diyoruz da neyse işte hakem. Böyle lafın gelişi.
Biraz İyi manada adam. Adam gibi adam.
Evet sohbet ediyoruz. O yüzden sohbet ortamında bazı kelimeler bu şekilde ağzımızdan çıkabiliyor. Kötü bir şey demiyoruz yani tabii. Sadece adam diye hitap etmiş olduk. Ama Beşiktaş'ın aslında bir açıdan lehine oldu bu. Çünkü o Beşiktaş'ı çözebilecek bir iş olurdu.
O dakikada çok yenilen erken, bir gol tabii. Çok Allah korusun.
Erken tabii.
Erken gol. O zaman Kontart şeye sokardı. Büyük bir ihtimalle diğer oyuncularını devreye sokardı. Yani daha erken sokardı.
Daha erken.
Ve iş büyüdü. Çünkü biz abanacaktık bu sefer. O abanmayla birlikte arkaya o uzun toplar vesaire oldukça etkili bir şekilde dikkatini çekti.
Buluş teknik direktörü konusunda hayli çalışmışsınız. Ve
hepsine çalıştım.
Etkilemiş.
Yo ama şimdi doğru diyorsun. Çalıştım tabii ki. Bir de program var ya gündüz televizyon programı. 10 dakika hesaba katmamız gerekiyor. Ama şöyle söyleyeyim. Bunu hak edecek bir şeyde program. Görüntüde.
Şimdi bir de tabii Prodom'un geçmişine de baktığımız zaman dünyanın en iyi kalecilerin evet. arasında yer aldı. Dünya kupalarında oynadı. Müthiş
Kesinlikle,
takımlarda
tabii.
oynadı. Yani o birikimi var.
Kalecilikten gelme, teknik direktör olması hani belki biz Şenol Güneş'i hep eleştiririz ya. Onun dışında yani Şenol Hocama selam olsun buradan da. Ama iyi bir iş çıkartıyor adam.
Şimdi evet, kalecinin avantajı bütün sahayı olayı Görüyorum. Görmesi. Yani savunmadaki adamın ne yaptığını, orta sahadaki adamın, hücumdaki adamın, rakip gelirken ne olduğunu görmesi kaleci için büyük bir avantaj ve de çok büyük birikimi var yani Prodom.
Belli ki var. Bir de futbol zekası da yerinde.
Tabii.
Bizim o bu maçta ortaya koyduğumuz zeka sorunlarını oyundan bahsediyorum tabii ki yani. Sıkıntısının tam tersine parlak bir oyun zekası, futbol zekası örneği verdi bize tabii ki.
Yani işte oyunu okumak diyorlar ya hani, evet, rakibin zaafını i̇şte görmek, yani gücünü görmek. İşte Proudhon bunu çok iyi yaptı. O zaafları gördü ve de oyunun kaderini, tabii, akışını değiştirdi.
Kalecilerin tek görevi aslında şey, top kurtarmak değil.
Değil tabii.
Oyunu okuyup o yönlendirmek.
Yönlendirmek tabii.
O konuda o çok büyük katkıları oluyor kalecilerin takımlara zaman zaman.
Evet, şimdi bu kulüpler birliği aşağıya geleceğim ama şu ligi de aradan çıkartalım istersen Ali Kulak.
Bu akşam iki tane maç oynandı.
Oynandı.
Ali Palabıyık'la Mete Kalkavan haftanın açılışını yaptılar. Şimdi geçen hafta görev yapan 9 hakem bu hafta yine aynı 9 hakem Süper Lig'de görevli. Sadece maç yerleri, statlar değişmiş.
Bu ilginç değil mi aslında?
Evet, yani bu çok büyük bir tesadüf diyesim geliyor.
Tesadüf müdür?
Artık ne tarihte yoktur.
Ne diyeyim?
Bakın diyorsun, tarihte yoktur böyle bir olay. Ama şöyle baktığımızda bu çocukların hepsi geçen hafta iyi maç yönettiler.
Evet.
Yani geçen hafta hakikaten lig güzel geçti. Belki de merkez hakem kurulu dedi ki ya dedi, başarılı maç yönetene ödül veriyoruz ya. Bunlara dedi devam haftaya bir daha maç verelim dedi. Tabii. Bu zihniyetle de bunu yapmış olabilirler. Ki doğru yapmışlar da, iyi de bu 9'un dışında hak edip de sıra bekleyen çocuklara ne olacak? Yani onlar da var.
Onlar da biraz PTT ligine gönderilmiş.
Abi galiba. PTT'yi bırak.
Şimdi evet, sen bugün gündüz katıldığın evet, televizyon programında bugün, da söyledin. Şimdi
bir daha spor söyle. Stüdyosunda bağlantıda söyledik. İkinci lig kırmızı ve beyaz grupta bu hafta 16 tane maç var. Bu 16 maçın 8 tanesi Süper Lig hakemi.
Ne güzel tabii.
Ben bunu birçok kesim eleştirdi aslında. Ama ben öyle bunu mi? Doğru buluyorum.
Çok doğru. Eleştirdi, çok değil mi? Doğru.
Eleştirdi. Yani işte neden? Herkes kendi klasmanında maç yönetsin
falan. Öyle bir şey olmaz.
Abi can pazarı.
Tabii.
Bir küme düşmek çok büyük maliyet. Küme çıkmak çok büyük zorluk. Tabii. Düştükten sonra çıkmak çok çok daha imkansız bir olay.
Tabii.
Kulüplerin bu kadar ligin son haftalarına gelip sıkıştığı ortamda hakem hatalarından mağdur olmaması için tecrübeli hakemlerle sahaya çıkması bence güzel
çok
bir olay.
Çok doğal.
Güzel
tabii.
Bir olay. Ben Merkez Hakem Kurulu'nun bu uygulamasını destekliyorum bu nedenle. Çünkü Mustafa Öğretmenoğlu, Abdülkadir Bitigen, o İzmirli doktor çocuk.
Tolga Özkalfa.
Yok, Tolga Özkalfa ligde de. Şimdi listemde aklımda yok. Bir 8 tane isim var.
Evet.
Erkan Engin, Mustafa Aydın, Bülent Birincioğlu, birçok isim var. Bu çocukların hepsi o müsabakalara gittikleri zaman bir defa bilgi, birikim ve tecrübeleriyle maçın üzerinde yer alırlar. Ve futbolcuların, teknik adamların, hatta seyircilerin de saygınlığını kazanmış insanlar bunda. Örnek mi? Cüneyt Çakır Dünya Kupası'nda yarı final yönetip geldikten sonra bu seneki yönettiği maçlara bakın. Hakikaten saygınlığı bir başka. Futbolcular nezdinde, tabii, teknik adamlar tabii, nezdinde. Tabii. O yüzden bir kabul edilebilirliği var. Merkez Hakem Kurulu da bu isimleri görenlerek bu avantajı kullanıyor ki hakemlere mal olmasın bir takımın küme düşmesi, çıkması. Bu hakemler yüzünden olmasın diye böyle bir atama zihniyeti yapmış. Ben bunu doğru buluyorum. Ha, bir dezavantajı var. Şimdi bir hakemi, Süper Lig'de maç bekleyen bir hakemi ikinci lig kırmızı gruba gönderdiğiniz zaman içinde bir burulma olur. Bu doğaldır.
Tabii ki.
Doğaldır. Yani siz bir yazı yazıyorsunuz, bekliyorsunuz tam sayfa manşet girsin. Evet, sayfanın alt köşesinde bir kenara koymuşlar. İçinizden bir şeyler söylersiniz yani.
Bir şey söylemem, şöyle derim. Haber yazmam artık.
Ama şimdi bir de işe profesyonelce baktığın tabii zaman maç seçmemesi lazım. Neticede
tabii
yine
tabii
aynı noktaya geliyorsun.
Ama 90'da ilk anda bir burulma olur.
Yani olabilir.
Bunları telafi etme, hakemleri motive etme açısından da Merkez Hakem Kurulu'nun onlarla birebir konuşup
mutlaka
bu maçların önemini onlara anlatıp onlara bu maçın önemini idrak ettirmesi lazım. Ki gidecek. Ya o insanlar da ekmek parası kazanıyor.
Evet abi, tabii.
Şimdi bana bir gün üçüncü lig maçı yönetiyorum. O zaman beklasmaya gidiyorum. Üçüncü ligde önemli maç yönettim. Ertesi gün bir futbolcuyla Ankara'da karşılaştık. Dedi ki ya dedi, dün dedi hatalı bir karar verdin. Benim dedi çocuğumun süt parasına mal oldun sen dedi. Şimdi eyvallah, ne kadar büyük suçlama.
Tabii. Evet.
Ne kadar büyük suçlama. Ha, ben doğru karar verdiğime inanıyorum, ayrı konu, ama onun bakış açısı da öyle.
Öyle.
Yani herkesin bir bakış açısı var. Hakemlerin yaptıkları görevler son derece önemli.
Çok,
yani
çok çok.
Biraz önce dedik ya, elle top atma şeydir, hırsızlıktır. Hakem olarak da sen de ne yapıyorsun abi? Onun cebinden parayı alıyorsun. Buraya koydurtuyorsun bir yerde. Bunu hata...
İstesen de istemesen de yani.
Bunu hatalı, yanlış değil. Hatalı bir kararla yapıyorsun ama senin görevin bu işi doğru yapmak kardeşim.
Evet, doğru.
Şimdi pardon.
Tabii.
Biraz da hakem sayısının azlığından mı, işte dediğin gibi ikinci lige verdikleri için mi şey?
Abi şöyle, zaten dar bir kadroyla başladılar. 14'te falan başladılar. Derken 12'ye indi, 10'a indi. Geçen hafta 9'u, bu hafta da 9'a çevirdiler. Ama buradan baktığınız zaman Mustafa İlker Coşkun, İlker Meral, Yunus Yıldırım gibi Barış Şimşek,
Deniz Çoban,
Deniz Çoban gibi isimler ki Süper Lig'e alternatif olarak her zaman bekliyor. Şimdi bu hafta bu çocuklar 9'da iyi maç yönettiği zaman yine bunların 6'sı 7'si haftaya yine maç alacak yani. Tabii.
Peki şu profesyonelliğe geçirilenler bu hafta nasıl iş yaptılar? Yani bir şey yaptılar mı? Çalıştılar mı?
Profesyonelliğe geçme olayında henüz bir resmiyet yok.
Resmiyet
maalesef. Bu hafta çarşamba perşembe yapılan toplantıda önümüzdeki hafta İstanbul'a çağırıp sözleşme imzalanması kararlaştırılmış. Herkese farklı meblağlarda maaş bağlanacak.
O sorun çıkartır mı?
Çıkartmaz.
Niye?
Abi şimdi...
Yani şunu mu der... Yani o benden iyi hakem canım. Yani o biraz fazla alsın
şöyle,
der yani.
Ben size şöyle söyleyeyim. Roberto Carlos Fenerbahçe'de bek oynuyordu. Kaç para alıyordu? Aynı dönem Gökhan Gönül kaç para alıyordu? O da bek oynuyordu. Biri sağ bek oynuyordu. Biri sol bek oynuyordu.
Şimdi, tamam, bence sakıncası yok. Kimle
para alırsa alsın da yani. Dünya Kupası'nda düdük çalmış bir hakem.
Evet.
Öyle bir kariyeri var. Öbürü ulusal hakem. Yani FIFA kovartı takmayan, olmayan bir hakem. Şimdi sayısında fark olması lazım. Hiyerarşi. Her sektörde son olacak, derece tabii, önemli bir faktör.
Tabii, yani. Tabii. Şimdi profesyonellik başladı. Başka bir işle uğraşmayacaklar.
Uğraşmayacaklar.
Peki bu yaş haddi ne? Kaç sene sonra şimdi, emekli olacaklar?
Şöyle Tansu abi.
Prim nasıl kesilecek?
Bu profesyonel olacak 6 hakem tespit edildi. Bu 6 hakemde sadece 3 aylık bir sözleşme yapılıyor. Mart, Nisan, Mayıs aylarına. Evet. 31 Mayıs'ta sözleşme bitecek. Bu bir deneme süreci olacak. Yusuf Naboğlu'nun hedefinde bu işi daha yaygınlaştırma var. Ama düşük rakamlarla biraz daha tabana doğru yaygınlaştırayım diye bir düşüncesi var. Ama bu uzun vadeli bir düşünce tarzı. Ki bir yerde de senin biraz önce girmeye çalışmış olduğun Süper Lig AŞ'nin kuruluşuyla bu maddi kaynaklar eğer oraya geçerse bu paralar nereden gelecek, nereye gidecek? Tabii. O da bir başka soru. Tabii.
Bunu konuşacağız mutlaka kalan süremizde. Biraz daha zamanımız var. Onun dışında aynı hakemlerin olması ve ikinci lige kadar dağılması dışında ilave edeceğin herhalde.
İlave edeceğin şu var. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe Beşiktaş maçı var.
Evet.
Bu maçın hakemi...
Belli mi?
Yo, belli.
Belli belli söyle.
Şöyle baktığım zaman akışa
ders çalıştığım
birinci
zaman,
sırada Mete Kalkavan'ı görüyorum.
Mete Kalkavan da var.
Eyvah, bu maç bitmez ben sana söyleyeyim.
O zaman Bülent Yıldırım.
Bülent Yıldırım'a kimse itiraz etmez ama Mete Kalkavan eğer o maça atanırsa o maç çok zor geçer.
Niçin?
Ben Mete Kalkavan'ın bu sıralamada yani etkili ya da iyi hakemlik sıralamasında tamam işte FIFA'lık vesaireyi falan ayrı tutuyorum da ikinci kategoride olduğunu düşünüyorum.
Şimdi herkesin bir ilki olacak. Herkesin ama bir ilk derbisi olacak.
Ne Beşiktaş risk edebilir, ne Fenerbahçe risk edebilir hakem olayını. Kesinlikle direnç gösterirler gibi şimdi geliyor bana.
Baktığınız zaman Cüneyt'in olma şansı yok.
Kavga çıkıyor o maçta, bak ben sana söyleyeyim.
Fırat'ın olma şansı hiç yok. Geçen seneki yarım kalan Beşiktaş Fener maçı var. Atatürk Olimpiyat'ta. Beşiktaş Galatasaray maçı var. Artı Fenerbahçe'yle problemi var. Beşiktaş da uzun süredir maçlarına çıkmadı. Bülent Yıldırım olabilir. Ancak çok yeni Fener Trabzon maçı yönetti. Derbiler iki kişi dönemeden dönecek ya. Biraz da isim yetiştirmeye olması lazım. O yüzden ben Merkez Hakem Kurulu'nun Mete Kalkavan'ı daha ön planda düşündüğünü hissediyorum. Ama senin dediğin handikapları da göz önüne alarak Bülent Yıldırım ismini de ikinci sıraya koyuyorum.
Evet, çünkü bak.
Ama bu, üçüncü isim yok.
Bunu niye söylediğimi de ifade edeyim. Biliyoruz tabii ki, biz yakından takip ediyoruz. Evet. burada bulunan yayın triyosu olarak öyle söyleyelim. Butansu abinin daha önce bize yakıştırmasıydı. Evet. Böylece altın çizmiş olalım tekrar. Gitmişti. Hoşumuza gitmişti. Evet. Mete Kalkavan'ın bütün yönettiği maçlarda futbolcuların hepsinin mecazi anlamda söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Mete Kalkavan'ın canına okuduğuna tanık oluyoruz. Otorite kurmada sıkıntı çekiyor bir defa. Fenerbahçeli, Beşiktaşlı oyuncular var ya, onu hallaç pamuğu gibi atarlar vallahi. O maç kavgayla biter, ben sana söyleyeyim.
Yani Mete Kalkavan'ın benim de anlattığım maçlarda beni tatmin etmediğini gözledim.
Evet, gözlüyorsun tabii
yani, gözledim.
Ki.
Gözledim. Senin yaklaşımın da çok doğru. Yani bilmiyorum, Mete Kalkavan maça işte, ağırlığını koyabilen bir hakem gibi gelmedi
bir türlü
bana.
Bir evet. Türlü koyamıyor.
İkisinden biri. Ya Mete ya Bülent. Başka evet. Yok.
Başka yok diyorsun. Başka yok. O zaman Bülent olur mu acaba?
Ya Yıldırım'dan tek handikapı şey maçı
hatalı tartışmalı kararlar var. Evet.
Yok. Ya yani tartışmalı.
Daha önceki maçlardan bahsediyoruz.
Yok. İki takımla ilgili bir sıkıntısı yok. Bir de bu hafta Galatasaray maçına vermişler. Yani Fener ve Beşiktaş'tan uzak tutmuşlar. Onu da düşünmüyor değiller aslında. Ha ama bu hafta Galatasaray maçında hatalı bir karar verir, Allah korusun kaza bir şey olsa, o zaman otomatik Mete'ye gider maç.
Bu Mete konusuyla ilgili bir tüyolarım vardı, o yüzden mi böyle söylüyorsun Akınak?
Hissiyatım var ya, yıllarca yöneticilik yaptık yani bu işleri yaptık.
Buna bir itiraz, yani, itiraz arkadaş... mı ediyoruz canım? Bir şey dediğimiz yok ki buna. Sadece
hani ben gazeteci gibi duyumla, haber kaynağıyla tabii ki bazı duyduklarımız da oluyor ama bir de tecrübelerimizi konuşturarak da bazı sonuçlara ulaşıyoruz.
Canım, gazetecilerin de sağlam haber kaynağı olursa onlar da belki pek çok kişiden daha farklı olarak bilgi ve sonuç aktarabilirler
tabii
yani.
Tabii bunu birçok yerde şahit oldum. Bu gazetecilerin de enteresan haber. Şimdi birinden bir şey duyuyorlar. Başka böyle dolandırıp onun teyidini yapıyorlar. Ondan sonra yazıyor. Hiç
teyitsiz olur mu? Bütün gazetecilerin kaynağı vardır.
Tabii. Şey prensip o zaten.
Evet, şimdi kalan süreyi de düşünerek tabii ki futbolla ilgili genel başka konulara değinebiliriz ama bu arada basketbolda Fenerbahçe ve Olympiakos arasındaki karşılaşma karşılıklı sayılarda bir Olympiakos bir Fenerbahçe'nin önünde geçmesi şeklinde gidiyor. En son şurada gördüğüm kadarıyla önümüzdeki bilgisayardan 39-35 ikinci çeyrek, herhalde yarı, ilk yarı böyle kapanmış galiba. Maç devam ediyor. Onunla ilgili bir şey demeyelim. Neyse. Şimdi gelelim bu Süper Lig AŞ meselesine. Tansu abi.
Ne değişecek, ben onu merak ediyorum.
Şu değişiyor bak. Ben bu konuyla yakından ilgileniyorum. AŞ boyutuyla ilgilenmiyorum ben. O da işin bir parçası. Daha çok kulüpler yasasıyla ilgili, kulüplerin yeniden bir yasal düzenlemeye geçmesiyle ilgili bir süreç yaşanıyor. Sorun var. Şimdi bu ortadayken kulüp yönetimlerinin işte AŞ dernek statüsü vesaire gibi bir sürü sorunları vesaire varken ve ortaya bir türlü profesyonel manada bir kulüpler yasası çıkmıyor iken, şimdi Kulüpler Birliği farklı bir tabloyla önümüze çıktı. Bu tablonun özelliği şu. Bütün işleri Kulüpler Birliği, yani Futbol AŞ yürütsün. Bütün para dağılımını vesaireyi hepsini onlar yapsın istiyorlar. Ama bunu yapmak isterlerken de şunu diyorlar. Futbol Federasyonu bu işin öyle eskisi gibi içinde olmasın. Dışında olsun. Komisyonları gitsin, paraları kesilsin vesaire vesaire.
O zaman federasyon diye bir şey kalmasın, ortadan kalksın.
Sembolik kalması gibi bir, sembolik değil tabii, şöyle tamamen sembolik bir durumdan bahsetmiyoruz elbette ki ama ciddi gelir kaynaklarının ortadan kalkmasıyla birlikte şimdi liglerden komisyon kesiyor, maçtan komisyon kesiyor.
Lisanslardan para alıyor tabii.
Lisanslardan komisyon, transferden komisyon kesiyor. Tabii. Bütün bunları kulüpler adına, kulüplerin yapması tabii ki aslında kağıt üzerinde önemli bir iş. Fakat bizde yönetici var mı? Ya da ne bileyim ben, yönetici var mı ayrı bir sorun. Daha büyük sorun, Futbol Federasyonu buna ne kadar evet der.
Peki hakemi kim atayacak?
Hakemler nasıl seminer yapacak?
Hakemler nasıl seminer
yapacak? Ben 1998 yılında Merkez Hakem Kurulu tarafından Yunanistan'da bir seminere görevlendirdim. Orada 3 gün hakemlere ders verdim. Mora Yarımadası'nda. O dönemde Yunan Ligi'nin yayın hakları Kulüpler Birliği'ndeydi.
Evet.
Ve gala gecesine Futbol Federasyonu Başkanı geldi. Bir de Kulüpler Birliği'nin ikinci adamı, yönetim kurulundan bir adam geldi. O Kulüpler Birliği'nden gelen ikinci adamı Nasıl herkes karşılıyor, uğurluyor. Federasyon başkanı hiç dönüp bakan yok. Çünkü niye? Bütün seminer paralarını falan onlar veriyormuş. Evet. Hakemlerin maddi kaynakları Kulüpler Birliği tarafından karşılanıyormuş. Çünkü yayın gelirleri onda. Federasyonun tek geliri var, kupayı organize ediyor.
Evet.
O. Ama İngiltere'de de bu iş, bu benzeri, bu çatı benzeri altında bir uygulama. Fakat federasyonun orada gerçek yüzdeleri var. Var. Devam ediyor. Mı, siz federasyonun yüzdelerini keseceğiz, edeceğiz. Hamas'ı konuşacağız. Milli takımlar ne olacak?
Ne olacak tabii.
Bu işin organizasyonu dünya gidere bağlı yani.
Peki daha şeyi, daha doğrusu bir ilginç nokta daha. Şimdi federasyon bütün kulüplerin tesisleri, sıkıştıkları zaman borç verme gibi işleri, para akışını sağlama tabii, anlamında söylüyorum. Tabii. Tesis yapma şudur budur. Hepsine destek veriyor. Nasıl destek veriyor? İşte 200 bilmem kaç milyon dolarlık bütçeden bahsediyoruz. Sponsor gelirlerinden bahsediyoruz. Tamamı tabii ki çok büyük bir bütçe ve etkili bir kurum Futbol Federasyonu. Hani deseler ki bakan mı olmak istersin, Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi mi olmak istersin? Ben Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi olmayı tercih edecek çok adam bulabilirim. Bu şimdi bir espri diyelim.
Futbolcunun ama sözleşmesini Kulüpler Birliği'ne mi gidecek, federasyona mı gidecek?
Evet.
Futbolcunun alacakları tahsil edilemiyorsa federasyon mu muhatap, Kulüpler Birliği mi muhatap? Yani o kadar çok sorun ortaya çıkacak ki.
Bir de şimdi şöyle bir karşı görüş de oluşuyor. Sen yıllardan beri sevgili kulüp başkanları, Kulüpler Birliği, kulüpler yasası için, spor kulüpleri yasası için bir araya gelip
sonuca varamadınız.
3 senedir ha. Bilim hareket etmediler.
Üstelik yani, tam tersine geri attırmak için çaba sarf ederken bir anda bu paraları aman federasyondan çekelim deyip 2 saatte toplanıp deklarasyonu yayınlayabiliyorsunuz. Bu da yani kamuoyunda bir negatif bir tepki yarattı. Tabii. Artı bu şöyle kolay da değil. 3813 ilk adıyla, sonra rakamlar çok değişti, unuttuk artık. Habire ekler olduğu için. Orada çok net yazıyor. Müsabakaların naklen yayın giderlerini düzenleme hakkı Futbol Federasyonu'na aittir. Bu yasa da net
tamam,
bir şekilde yazıyor.
Adamlar diyor yani, bu akşam çok adam dedik de neyse. Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada şunu dedi. Yani bunun naklen yayını da biz yapalım 2017 ya da 2018'de. Ve böylece biz eminiz ki bir buçuk katı daha fazla para elde edebiliriz. Yani farazi konuşuyor tabii. Yani
bunu neye dayanarak söylüyor? Hangi ölçülere, hangi kıstasa dayanarak?
Şuna dayanarak söylüyor. Muhtemelen bu ihaleye katılabilecek olan kurum ve kuruluşlara dayanarak söylüyor. Bunun açılımı da şu. Bir yerlerle görüşmüşler belli ki. Yani bir ön görüşme yapmışlar. Şu andaki mevcut sistem, Dijitürk ya da Lig TV üzerindeki sistem bitip başka bir şeyle başlayacaklar. Ya da başka bir şeyle başlamanın planlarını yapıyorlar. Tamam, iyi para. Diyelim ki hakikaten bunlara ya da kulüplere Futbol AŞ üzerinden dünyanın parası verildi. Kim garanti edecek 2 günde çarçur etmeyeceklerini, değil mi?
Tabii.
Yani Türkiye'den bahsediyoruz. İngiltere'den bahsetmiyoruz. Sayın Gençlik ve Spor Bakanı da geçen 2 gün önce bir kahvaltıda bir basın toplantısı yaptı. Ona dahil oldum ben. Anlaşılıyor ki bir çalışma var da orada ifade etti Sayın Bakan, Sayın Kılıç. Ama daha tam ne olduğu, ne olacağına ilişkin bir somut büyük adım atılmamış. Şimdi kurcalama döneminde Almanya'yı örnek verdiler ve İngiltere'yi örnek verdiler. Sen de söyledin. İngiltere örneği zaten yeni bir örnek değil. 2-3 sene önce de bu dile getirilmişti. Premier Lig'le ilgili AŞ olayı. Fakat bizdeki en önemli konu yönetici yapısı tabii. Yönetim yapısı. O zaman baştan aşağı başka bir yapılanmanın oluşması gerekir, öyle değil mi?
Tabii.
Ya biraz önce senin belki sinyalini vermeye çalıştığın başka bir takım kuruluşlar ihaleye girecek dedi. Bu kuruluş ihaleye girecekse, ihaleyi TFF yaparsa girmeyecek mi? Kulüpler Birliği yaparsa
ama
mı girecek?
Ama şöyle olacak. Eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa o zaman bir yasal değişiklik ortaya çıkması lazım. Yani bir yasayla düzenlenmesi lazım.
Tabii yasayla düzenlenmesi lazım.
Ondan sonra diyecek
lazım,
ki
tabii.
Senin dediğin gibi burada Futbol Federasyonu ihaleyi yapar maddesini çıkartacak.
Çıkartır.
Eğer böyle bir noktaya gelirse tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Futbolun yönetiminin de elbette ki belki çağın kurallarıyla, gelişmeleriyle, durumlarıyla doğru orantı olarak bazı değişikliklere ihtiyacı, farklı noktalardan bakış açılarına ihtiyacı olabilir. Doğrudur da bu. Yani böyle de biraz geri kalmış gibi bir görüntü sergileyebiliriz. Ama biz bunu yapacak bir gelişmiş kafa göstergesi içerisinde değiliz gibi geliyor bana.
Bir de tehlikeli bir şey, cümleler sarf ediliyor ortalarda. Bu yasanın düzenlenip federasyonun da bu tezi savunması konusunu Haziran'da yapılacak seçimler için bir koz olarak kullanmayı hedefleyen kulüpler ve kulüpler birliği dahi var galiba sanki.
Olabilir.
Şimdi bu dediğin çok doğru. Fakat Türkiye'deki futbol yönetiminin işleyişi, süreci sadece kulüp yöneticilerinin aklından geçirdiği işlerle olmuyor. Yani başka unsurlar, başka güçler, başka düşünceler, başka fikirler, onlar bu sürecin işlemesinde etkili. Yani bu etki, siyaset kurumu da hatta belki bunun içine dahil edilebilir. Bu bir, çünkü her halükarda bir bütün. Yasayı meclis çıkartıyor. Onların da bu konuda belki söylemek istedikleri belki değil, zaten işler oluyor. Bir de çok fazla bu işlere meraklı başka kesimler oluyor. Yani eskiden daha yoğundu, hani belinde silahlarla genel kurul basan vesaire filan kesimler.
Gerçi onlardan çok fazla. İptal eden genel kurullar
oluyor. Onlar çok fazla ortalıkta da görünmüyor şu aralarda ama fakat bilemeyiz sonuç
itibariyle. Bir de tabii spor malzemesi üretenler var.
Bunun endüstrisi var tabii. Endüstriyel boyutu var tabii ki.
İçeceklerle ilgili bir kuruluşlar var. Onların
tekstilinden
gücü var. Tekstil var tabii. Yani o kadar çok yan etki var ki.
Tabii bu kaldı ki bu üretim ayrıca sadece ulusal boyutta etkili olan bir üretim de değil. Uluslararası birbiriyle zincirleme bağlı.
Olimpiyatta bile etkili oluyor bu tip işler yani.
Şimdi bizim önümüzde senin dediğin riskle birlikte bu konuyu attılar. Yani tartışıyoruz. Tartışılıyor. Medyada da tartışılıyor elbette ki bu. Ama şöyle söyleyeyim. Ciddi biçimde ben Haziran'a kadar zaten olacağını hiç düşünmüyoruz da. Ama
zaten hedef 2017 ihalesi.
Evet, ihaleyle ilgili, ihaleyi ön plana tutarak ifade ettiler. Ama bu köprünün altından çok su geçer gibi geliyor bana.
Ama bir şey söyleyeyim mi?
Söyle.
Bu 2009'da mı yapıldı? 2010'da yapılan ihaledeki rakamı bence bu defa bulamayabilir bile futbol.
Şey diyor ki Kulüpler Birliği Başkanı.
Biraz uçuyorlar bence.
Hayır. Şimdi o bir yerlerle, ben şimdi burada tabii reklama girmesin diye bazı isimleri zikretmek istemem. Ama bir yerlerle konuşularak bu kamuoyunun önüne atıldığı ve kulüp yöneticileriyle vesaire bir toplantı yaparak. Senin dediğin kaygı, böyle bir durum ortada olmasa kesinlikle geçerli bir kaygıydı. Evet, bu rakamı mümkün değil bulamazlar derdim. Ama şimdi başka unsurların etkili olabileceğini düşünerek.
Sinyal almış olabilirler ama. İki başlı bir yönetim çıkacak ortaya. Yani bir tarafta Futbol Federasyonu, bir takım işleri Futbol Federasyonu üstlenecek. Bir takım işleri Kulüpler Birliği AŞ yapacak. Onlar birbirleriyle itişecekler. Tahkim kurulu, profesyonel disiplin kurulu, amatör işler, o kadar karma karışık işler çıkacak ki ortaya.
Yani şimdi madem ki böyle biraz şey yapıyoruz, durum tartışıyoruz. Belki de federasyon gelirlerini düzeltmek için diyelim ki böyle bir gelişme oldu. Haberi ceza basacak, bir şeyler olacak yani, falan filan. Kavga çıkacak yani.
Evet. Ama ya o federasyonun gelirlerinin o zaman yani devlet tarafından karşılanması lazım.
İşte öyle olacak, geriye tabii. Gideriz gibi tabii geliyor işte. Bazı işler açısından. Yani tamamında diyemem ama bazı konular açısından geriye gider. Başka bir noktaya gideriz. Ama şu andaki bulunduğumuz nokta kabul edilebilir bir nokta mı? O da ayrı bir tartışma konusu galiba. Evet.
1980'li yıllar mıydı? İlk özellik kurulduğu zaman biliyorsunuz bir de amatör futbol kurulu kurulmuştu. Evet. Rahmetli Halim Çorbalı da oranın başkanıydı. Evet. İki federasyon vardı. Şenez Erzik profesyonel başkan, Halim Çorbalı amatör başkan.
Evet. Bir programın daha sonuna geldik.
Çok çabuk geliyoruz programların sonuna. Evet.
Tansu abi teşekkür ederiz.
Ben Tansu teşekkür Polatkan ediyorum.
Teşekkür ediyoruz. Ali Kunak teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür ediyorum, sağ olun.
Efendim ben de veda etmeden önce program yapımcısı Ali Suat Günek, teknik yapımda Ayhan Taşçı ile birlikte ben Lütfü Özel, hepinize iyi hafta sonları, iyi akşamlar diliyorum.
Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.